teselli ruh. Hoş geldin aramıza, gir kalbimize, yer yap sana.
Bugün Daniel kitabından birinci bölümden okumak istiyorum. Ama oraya girmezden önce bu konuyu küçük bir olayla anlatmak istiyorum. Gerçek bir olay. 1940 senesinde David Blanchard adında bir Amerikalı bir genç bir asker vardı. David adında. O boş zamanında bir kitap dükkanına gitmiş ve oradan bir kitap almış ve başladı okumaya. Ve kitaba dalırken bir bakmış, önceki sahibi kenarlarında notlar yazdı, değil mi? Burada tekst var ve kenarında önceki sahibi bazı notlar yazdı böyle kalemle. David kitabın kendisini değil de daha fazla o notlara merak etmeye başladı. Acaba benden önceki sahibi burada ne yazmış, onun fikirlerini öğrenmek istiyorum. Onun el yazısından da bir kadın olduğunu anladı. Yani değil mi? Erkekler kadınlar farklı yazıyor. Evet, zamanla o kadını araştırıp bulmaya yola koyuldu. Dedi ki ben bu kadın kimiydi yani araştıracağım. Yapmış etmiş ve en sonunda onun adresini bulmuş ve kadın da cevap yazmaya başlamış. Yani böyle mektuplaşma, eskiden de internet yoktu biliyorsunuz, mektuplar vardı ve böylelikle mektuplarla böyle yazışmaya başladılar. 1,5 sene devam etti. 1,5 sene yani gittikçe daha fazla bu kadını tanımaya başladı, onun düşüncelerini ve bu zaman içinde birbirlerini fazla sevmeye başladılar. Ve gerçekten dedi ki bu tam benim gibi düşünüyor, tam bana göre bir kişi. David bu kadından bir fotoğraf istedi ama kadın onu göndermek istemedi. Dedi ki ben sana fotoğraf göndermeyeceğim. Beni gerçekten seversen benim dış tarafıma bakmayacaksın diye yazdı. Tamam mı? Beni seversen benim karakterim için sev beni. Ve David ister istemez buna razı geldi. Yok ne yapsın? Fotoğraf yok. Kadının biçimini hiçbir zaman görmedi. Sadece onun yazılarını ve bununla onun karakterini, onun düşüncelerini, duygusunu yani anladı. En sonunda karşılaşmaya karar verdiler. New York'taki büyük Central Nagara'da kocaman binlerce kişi geçiyor oradan. Orada buluşmaya karar verdiler. Kadın işaret olarak dedi ki yakamda bir kırmızı gül taşıyacağım. Tamam mı? Bunu gördün mü? Biliyorsun benim. Asker de hani David de elinde kitabı tutacaktı. Ve böyle birbirlerini anlayacaktılar yani. Eskiden farklıydı değil mi? Bizim gençler bu durumları anlamıyorlar. Ama böyle yaşanılırdı eskiden. Evet, David büyük bir heyecanla her tarafa bakındı. Dağlı şimdi büyük zalaya değil mi? Bakındı her bir tarafa büyük bir heyecanla. Tam o zaman genç bir kadın ona doğru geldi. Bir de baktı, kadın yüksek boylu, zayıf, sarı saçlı, çok güzeldi. Eyvah, hemen heyecanlandı. Kadın onun gözlerine bakıp gülümsedi. David de bir adım doğru ona atmaya başladı ve onun görünüşünden o kadar sanki büyülendi ki onun yakasında kırmızı gül yok diye hiç fark etmedi. Tamam, demek ki o kadın değilmiş. Kadın gülümseyerek merhaba asker dedi ve geçti ve hemen uzaklaştı. Bizim çocuğumuzun duygularını anlayabilir misiniz? Heyecanlanmışken uf, balon söndü. O zaman arkada başka bir kadını fark etti. Bir de bakmış yakasında kırmızı gül var idi. Ama David bu kadına biraz daha yakından bakınca bütün umudu kırıldı. Çünkü kadın çok kısa boylu ve şişman idi. Saçları seyrek, giyinişi çok dağınık idi. Yani hem de kadın belki 40 yaşının üstündeydi. Kendisi 20 yaşında, bu 40 yaşının üstünde. Ne yazık, herhalde sağda arkadaş kalacağız diye kendi kendine avutturmaya başladı. Peki, öbür kadın uzaklaşınca David ortada kaldı. Şaşırdı, ne yapsın? Bir tarafta gönlü birinci kadını ve onun güzelliğini çekerdi değil mi? Ama aynı zamanda bunca sene mektup yazdığı ikinci kadının karakterini özlem duyardı. Ortada kaldı. Nasıl karar versin? Dış tarafına bakarak mı yoksa kişinin iç tarafına mı? Evet, bir kuvvet genç adamın onun ruhuna, onun karakterini çekti. Ve biraz düşünüp hemen karar verdi. Oturup dedi ki, İkinci kadın üzerine yürüyüp asker selamını verdi ve kendini tanıtırdı. Adım David Blanchard. Bunca zamandan sonra sizinle tanıştığıma sevindim. Sizi bir restoranta götürebilir miyim? Yani bu çirkin 40 yaşındaki kadına razı kaldı. Öbür kadın da cevap verip dedi ki, oğlum bilmiyorum siz burada nasıl oyunlar oynuyorsunuz. Ama o kadın buna bu kırmızı gül verdi, yakama takayım. Ve bana dedi ki, bu genç asker seni yemeğe davet ederse ona söyle, ben karşıda o büyük restoranda onu zaten bekliyorum. Dedi ki, bir takım denemeymiş. Artık mesele anladık değil mi? Evet, kadın ne kadar akıllıca davrandı. Çok güzel olduğu halde istemedi kişiler ve bu David ona bakarak onu sevsinler. David'in sevgisini sanki denedi. Acaba neye aşk oluyor? Çünkü bu dış güzelliği değil mi? Birkaç senede bitiyor belki. Evet, aynı bunun gibi, hiç bunu anlatıyorum. Aynı bunun gibi Rab da imanlıyı deniyor. Acaba senin sevgin ne kadar ciddi? Herkes söylüyor değil mi? Oo, ben Allah'ı çok seviyorum. Aa, İsa'ya çok büyük sevgim var. Değil mi? Bunu seviyoruz ama gerçekten var mı? Yani bu sevgimiz, ki sanıyorum herkeste var bir parça, bu sevgimiz lazım denensin. Denenmeden o önemsizdir, yani değersizdir. Evet, bugün Daniel peygamberin hayatını okuyacağız. Onun hayatından okuyacağız. O Rab'bin planına göre çok büyük bir peygamberiydi. Ama bu büyük peygamber durumuna gelmezden önce o da lazım idi denensin. Lazım da denensin. Evet, bugün okuyacağım Daniel kitabından, birinci bölümden. Hepimiz az bir şey Daniel'in hayatından var duyduğumuz, değil mi? Aslan çukuru varmış, değil mi? Böyle kızanlar bunu bile biliyorlar. Okuyorum Daniel kitabından birinci bölümden. Biraz uzun bir tekst ama parça parça okuduk mu daha kolay anlayacağız. Evet, Daniel İsrail tarihinde en kötü zamanda yaşadı. İsa'dan 590 sene önce aşağı yukarı. 590-600 sene önce yaşadı. Ve delikanlıydı, genç bir adam idi. Ve gene de o senelerde görüyoruz İsrail'in yani en büyük düşüşünü. Daniel'den 400 sene önce Kral Süleyman yaşadı. Ve Kral Süleyman'ın zamanında nasıl bir durum vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Altınlar, zenginlik, beygeler, askeri güç, bilmem ne. Ve İsrail'in sanki en yüksek noktasıydı. Ve ondan sonra usul usul bir aşağı inişi görüyoruz. 400 sene sürdü ve bela üstünde bela, çünkü halk Rab'den uzaklaştı. Halk Rab'den uzaklaştı ve en sonunda Rab sanki dedi ki, kral, let's go. Artık ben sizinle anlaşmayacağım. Büyük bir ceza göndereceğim. Ve onu da yaptı. Bir başka bir yabancı halk biçiminde Babil halkı. Ve onun zamandaki kralı Nebukadnezar idi. Ve bir parça belki de onun adını işittik. Evet, birincisi görüyoruz ayet 1 ve 2. Bu kral Nebukadnezar ne yaptı? Yahuda kralı Yehoyakim'in krallığının 3. yılında Babil kralı Nebukadnezar Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Rab Yahuda kralı Yehoyakim'e ve Tanrı'nın tapınağındaki bazı eşyaları Nebukadnezar'ın eline teslim etti. Nebukadnezar bunları Şinar ülkesine götürüp kendi putlarının tapınağın hazinesine yerleştirdi. Bu kral birinci saldırısı nasıl oldu? Diyor ki, Rab bu kutsal eşyaları, bunlar neydi? Altından yapılmış çanaklar, altından yapılmış değişik eşyalar. Ve sadece bunlar değil, bunlar kullanılırdı Rab'ı hizmetinde. Rab'ı hizmet ederken Rab kendisi söz verdi. Buyurdu ki, sadece bu eşyaları kullanacaksınız. Olamaz kafadan bir şey kullanıp benim hizmetimde kullanasınız. Ama sonra ne yazıyor burada? Rab bu eşyaları düşman kralının eline verdi. Rab kendisi bu olayları dizdi ve bu anlıyoruz Rab'in cezasıydı. Rab diyor bu eşyaları önce buyuruyor. Hani bunlar yapılsın, bunları kullanacağınız ve ondan sonra 400 sene sonra geçiyor ve diyor ki artık istiyorum yabancı putperest, acımasız bir halk gelsin ve onları alsın. Daha iyi orada Babil'de bulunsunlar, ne kadar benim seçtiğim yerimde. Gösteriyor Rab ne kadar öfkelenmiş. Rab ne kadar kendi halkın durumunu beğenmemiş. Diyor ki daha iyi o putperestler alsın bunu. Ne kadar benim evimde durmasınlar. Çünkü sizin elleriniz kanlı dolu. Evet, bizi şaşırtıyor bu. Bu nasıl olabilir? Değil mi? Rab kendi halkını severmiş. Rab kendi halkının iyiliğini düşünürmüş. Öyle değil mi? Nasıl kendi halkına karşı kızabilir? Biz bunu okurken şaşmayalım. Çünkü daha önce Rab bunu buyurmuştu. Okuyorum Leviler kitabından. Ne vakit Rab kendi halkıyla bir antlaşma yaptı. Ve dedi ki bu antlaşmanın şartları bunlardır. Bu şartlar var. Bunları istiyorum yerine getirirseniz. Değil mi? Nasıl bir herhangi bir dogovarda şartlar var. Sen bir kiralık bir yer tutarsan orada oturmak için ve sen kendi şartlarını yerine getirmezsen ev sahibinin hakkı var seni orada kovsun. Ve aynı biçimde Rab dedi ki bunlar benim şartlarımdır. Okuyorum 25. Rab Sina Dağı'nda Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına de ki size vereceğim ülkeye girdiğiniz zaman ülke Rab için şabatı kutlamalı. 6 yıl tarlanı ekeceksin, bağını budayacaksın, ürününü toplayacaksın ama 7. yıl toprak dinlenecek. O yıl şabat yılı olacak. Rab'ı adanacak. Tarlanı ekmemeli, bağını budamamalısın. Hasadının ardından sürünü biçmeyeceksin. Budanmamış asmanın üzümlerini toplamayacaksın. O yıl ülke için dinlenme yılı olacak. Şabat yılında ülkene ürün verirse sizin için köleleriniz, carileriniz ve yanınızda çalışan ücretliler ve yabancılar için yiyecek olacak. Ülkede yetişen ürünler kendi hayvanlarınızı da yamalı hayvanlarına doyuracak. Çok ilginç bir şey. Rabbi buyruk verdi. Dedi ki bu benim şartımdır. 6 sene normal çiftçilik yapacaksınız. Ama 7. sene stop. Ekmeyeceksin. Nasıl olacak böyle bir şey? Nasıl olacak? Bir halk nasıl yaşayabilir bu biçimde? 6 sene işleyeceksin ve 7. sene hiçbir şey ekmeyeceksin. Rabbi dedi ki ben bereket vereceğim 6. yılında 2 sene size daha fazla rekolta verecek. Sen böyle yaşamaya hazır mısın? Sen böyle yaşamaya hazır mısın? Birçok kardeşlerimiz pazar günü bir iş çıkarsa işe gidiyoruz. Değil mi? Tamam biz bugün aynı durumda değiliz. Bir kanun altında değiliz ama olay aynı. Çünkü Rab onlara büyük bir ders vermek istedi. Ben sizi Egipt'ten çıkardım. Ben sizi bu topraklara getirdim. Ben sizi besledim çölde ve gene besleyeceğim. Onun için bana güven. Kendi ellerine güvenme. Ve böylelikle kendi halkına büyük bir ders vermek istedi. Benim doğru saydığım kişi imanla yaşayacak. İmanla. Değil kendi elleriyle. Değil kendi kurnazlığıyla nasıl mahallede yaşanılıyor. Rab bizi bugün aynı ders veriyor. Ve Rab dedi ki benim şartım budur. İmanla yaşayacaksınız. Bundan vazgeçtiniz mi? Ben sizi korumayacağım. Bundan vazgeçtiniz mi? Artık siz dogovarı yani antlaşmayı bozmuş oluyorsunuz. Ve gene 26. bölüm Leviler kitabında okuyorum. Leviler 26 ayet 27'den 35'e kadar. Bütün bunlardan sonra yine beni dinlemezseniz ve bana karşı çıkarsanız bu kez ben de öfkeyle sizi karşı çıkacağım ve günahlarınıza karşılık sizi 7 kat cezalandıracağım. Açlıktan çocuklarınızın etini yiyeceksiniz diyor. Tapınma yerlerinizi yıkacaklar. Buhur sunaklarınızı yok edeceğim. Cesetlerinizi devrilen putların üzerine sereceğim, sizden nefret edeceğim. Rab o kadar sert konuşuyor. Kentlerinizi viraneye çevirecekler, tapınağınızı yıkacağım, beni hoşnut etmek için sunduğunuz kokuları duymayacağım. Dua edeceğiniz ama geç oldu artık. Kurban keseceğiniz ama kabul etmeyeceğim artık. Ülkenizi viran edeceğim. Oraya yerleşen düşmanlarınız bile şaşkına dönecek. Ve böyle devam ediyor. Evet, sebep neydi? Sebep neydi? Niçin Rab bu kadar korkunç bir ceza getirdi kendi halkına? Kutsal eşyaları alıp götürdüler. Sebep şuydu, Şabat yılını tutmadılar ve putlara taptılar. İmanla yaşamak istemediler ve en sonunda sanki Rab'bin yüzünü tükürdüler ve dediler ki, senden bana ne? Sen bana lazım değilsin. Ben putlara tapacağım. Halkın, etraftaki halkların putları bana daha çekici. Onların tapınışı daha eğlenceli. Evet, Rab onlara her şeyi verecekti ama imanla yaşayacak. Tamam. Onu yapmadılar, Rab'a iman etmeyip putlara güvendiler. İmanlı niçin bu duruma düşüyor? Çünkü sadece bereket arıyor. Bereket arıyor, imanla yaşamak istemiyor. Dişini sıkmak tamamı istemiyor. Zorluğa katlanmak istemiyor. Putlar bana bereket versin. Düşünce bu. Ondan sonra Rab izin verdi ki, Rab diyor ki kutsal eşyaları Nebukadnezar'ın sarayına vermesine yani razı geldi. Evet, niçin bu önemli? Çünkü Babil halkı öyle bir duyguya geldi ki, öyle bir anlayışa geldi ki bizim tanrılarımız İsrail'in tanrısından daha kuvvetli. Onlar övündü ki, ya işte yok Rab bütün dünyanın efendisiymiş. Nerede? Bizim tanrılarımız daha kuvvetli çıktı ki biz onları çok kolay yendik ve böylelikle onun tapınağını da yok ettik. Ama bu da ikinci bir ders var. O kutsal eşyalar artık yok. Tapınak bile yıkıldı. Büyük bir ağlayış ama sanki bütün İsrail'in umudu bu binaya, bu eşyalara bağlıydı. Ama Rab diyor ki hayır, benim imanlı kişi eşyalara bakmıyor. Rab eşyalara bağlı değildir, onu şimdi gösterecek bundan sonra. İnsanın içinde sanki öyle bir duygu var. İstiyor elin tutulacak böyle bir eşya olsun da ona iman etsin, değil mi? Bu normal bir şey. Bütün hiçbir şey yokken dua etmek, toplanmak, yani Rab'e dönmek biraz zor sanki. Hep böyle religiyosunda bir şeyler varmış. Rab eşyalara bağlı değildir. Kiliselerde mesela relikvalar var. Bunlar nedir? Bunlar ölmüş kutsal kişilerinin beden parçaları. İstanbul'da müzede Yahya'nın elini gördük sözde. Bilmiyorum sahi mi? Ama Yahya'nın eli ve işte kolunu orada gösteriyorlar ve kişiler Yahya'nın eli diye ferahlanıyorlar. İsa'nın haçından tahta parçaları. Böyle şeyler bütün dünyaya yayıyorlar. Relikvalar imiş. Ve Rab buna karşı çıkıyor. Hayırdır, benim işim ruhla bağlı. Ruha bağlı. Benim işim ruhla oluyor. Değil mi hangi böyle materyaya bakarsanız. Mesela 1. Samuel kitabında 4. bölümde görüyoruz. İsrail halkı Filistinlerle karşı savaşırken değil mi bu anlaşma sandığı vardı. Ve Rab diyor ki ben orada bir taht gibi oturacağım. Ama ne yaptılar? Onlar Rab'e güvenmediler, bu sandığa güvendiler. Dediler ki Filistin halkı bize saldırıyor. Ne yapacağız? Çabuk getirin bu sandığı. Ordunun önünü koyacağız. O vakit bu sandık bizi koruyacak. Faydasız. Filistin halkı onları yendi. Filistin halkı onları yendi. Çok kolay. Biliyorsunuz Musa çöldeyken İsrail halkı ile bir vakit değil mi Rab onların arasında otoraklı zehirli yılanlar yolladı. Ve birçok kişi, on binlerce kişi bu yılanlardan öldü. Ve Rab ne yaptı buna karşı? Musa'ya buyurdu ki bakırdan bir yılan yapacaksın ve onu halkın ortasına dikeceksin ve kim yılanı görürse şifalanacak. Ve İsa sonra kendisi için bu olayı kullanıyor. İşte ben bu yılan gibi kaldırıldım mı herkes kurtulacak. Ama ne oldu? Ondan sonra ne yaptı biliyor musunuz? Rab bir kere dedi ki bu bakırdan yılanı yapacağınız ama sonra ne oldu? Sonra bu bakırdan yılanı almışlar ve çak kral Yoşiya'nın zamanında 700 sene boyunca bu yılana taptılar. Değil mi? Rab kullandı bunu. Rab'in gücü ondan belli oldu bir kere. Ama artık 700 sene sonra gene buna tapmışlar. Ne kadar iğrenç bir şey. Ve Rab sana buyurmuş yani bunu yok edeceksiniz. Evet, Rab eşyalara bağlı değildir. Bugün biz protestantız, biz böyle şeyler yapmıyoruz değil mi? Kemiklere falan saçlara tapmıyoruz. Bizim başka var, bizim hram var. Birçok imanlılar hram diyorlar değil mi? Yani bir tapınak. Dua gecesinde gene dua etle bir tapınak olsun bizim. Yani sanki kutsal bir yer olsun. Rab böyle şeyi hiç kabul etmiyor. Kutsal bir eşya yok. Bazılar Biblia'lar böyle tutuyor işte. 100 senelik Biblia. Yani büyük bir ruhsal bir kuvvet varmış bunun içinde. Hepsi boş. Materyano hiçbir şey, madde hiçbir şey yoktu. Rab diri bir tanrıdır. Her gün, her kuşakta yeni, taze işlemek istiyor. Ve bazı böyle relikvalar, bazı böyle eşyalar sadece kafamızdadır. O da nasıl? Bir vakit. Biz geçmiş zamanı sanki putlaştırıyoruz. Geçmiş zamanı öyle yüksek bir yere koyuyoruz ve ona bakarak diyor ki Rab o zaman işledi. Nasıl İsrailler yaptı bu yılanla? Rab 700 sene önce ne büyük mucize yaptı bununla. Ve biz de 20 sene önce neydik? Hatırlıyor musun? O zaman nasıl durum vardı? Bu sözlerle sanki aynı duruma düşüyoruz ve kendi kendimizi avutuyoruz. Sil bunları. Rab bugün istiyor seninle çalışsın. Rab istemiyor yani hatıralara gömülesin. Bunlar hepsi boş. Rab Nebukadnezar, bu putperest kralın elini verdi kendi eşyalarına. Ve belki de Rab bugün de bizi deniyor aynı biçimde. Sil bu eski düşünceleri. Eskiden neymiş? Bunlar hepsi boş şeyler. Bugün Rab için ne yapıyorsun? Bugün Rab nasıl çalışıyor senin hayatında? Bulgaristan'da birçok yerlerde bu ders çok önemlidir. Ondan sonra görüyoruz, İsrail halkından 4 genç var. Daniel bunların birisi plus 3 arkadaşı. Onlar şimdi kendi kasabasından Babil'e götürüldüler. Ayet 3 ve 4, 6'ya kadar okuyorum. Kral İsrailler arasından, kral soyundan gelme ya da soylu bazı gençlerin seçilip saraya getirilmesi için saray görevlilerinin yöneticisi Aşpenaz'a buyruk verdi. Bu gençler kusursuz, yakışıklı, her konuda bilgili, öğrenmeye yetenekli, sarayda görev almaya uygun nitelikte kişiler olmalıydı. Aşpenaz onlara Kildanilerin dilini ve yazısını öğretecekti. Kral bu gençler için kendi sofrasından gündelik yiyecek ve şarap ayırdı. 3 yıl eğitildikten sonra gençler kralın önüne çıkarılacaklardı. Seçilen gençler arasında Yahudililerden Daniel, Hananya, Mişael ve Azarya da var idi. Saray görevlilerin yöneticisi onlara yeni adlar koydu. Daniel'e Belteşşazar dedi. Hananya'ya Şadrak dedi. Mişael'e Meşak dedi ve Azarya'ya da Avetnego adını verdi. Evet, burada görüyoruz bu dört gencin acıklı bir hikayesi. Düşün ya, onlar 18-20 yaşında, belki daha 16 yaşında ve o yaşta tam değil mi, arkadaşların oluyor, çevren oluyor, tam erkek olmayı öğreniyorsun ve o çağda bum yakalanıyorsun ve 1500 kilometre öteye bambaşka bir halka sürükleniyor. Ne kadar acı bir şey. Evet, Daniel ve üç arkadaşı aslında esir değildi, yani mahpusta sürüldüklerini sanmayalım. Onlar soylu kişileriydi. Soylu, yani ileri gelen ve oradaki kral Nebukadnezar onlara çok iyi davrandı. Onlar bir çeşit rehiniydi. Rehin ne demek biliyorsunuz? Onlar sanki bir garantiydi, bir garantiydi. Eğer bundan sonraki İsrail kralları gene problem yaratırlar, onları kesecekler, onları öldürecekler. Evet, bu dört genç dediğimiz gibi soylu kişileriydi. Ve Kral Nebukadnezar diyor ki, ben bunlardan istiyorum kişiler benim sarayımda hizmet etsinler. Bütün kocaman dünyadan nereye Nebukadnezar halkları yendiyseydi, oradan birkaç kişi getirip kendi sarayında hizmetçi yapardı. Aslında büyük bir şeref. Ama bu kolay olmuyor. Bu hizmete hazır olabilmek için 3 sene eğitim var. Bütün bir üniversite eğitimi gibi. 3 sene. Demek ki Kıldanilerin dillerini öğrenecekler, bütün adetlerini, bütün geografya, bütün her şeyi öğreneceklerdi. Hani hareketlerini ondan sonra hazır olacaklar. Evet. Ve burada çok korkunç bir şey görüyoruz. Hemen Babil topraklarına getirildikten sonra onlara başka adlar veriyorlar. Başka adlar veriyorlar ve bu tema Bulgaristan'da çok hassas. Biliyorsunuz burada 20 sene, 30 sene önce ne oldu? Ve aynısını görüyoruz kutsal kitapta. Hayır, sen Daniel değilsin artık. Sen olasan Belteşşazar. Nereden nereye? Daniel, Belteşşazar. Hiç bir rızka yok. Hiç bağlantı yok. Hananya değilsin. Şadrak oluyorsun artık. Mişael değilsin artık. Bundan sonra sana Meşak bağıracağız. Ve Azarya değilsin. Artık Avetnego. Değil mi? Daha kolay. Kral böyle yabancı atları neden ezberleyecek? Daha iyi kendi dilinden atlar. Ama bu iş daha da derin. Çünkü bu atların bir anlamı var idi. Herkes değil mi, kendi evladına bir ad verirken, yani kendi tanrısına göre bir ad veriyor. Ve bu tanrısının adı bu insan adlarının içinde bile yer alıyor. Mesela Daniel sözü, onun anlamı var. Daniel demek Allah davaladı. Yani Allah benim davalayıcım. Allah beni davalayacak. Bundan sonra onun adı olacak Belteşşazar. Ve bu birinci buklalar Bel, Babil halkının bir putuydu. Bel onun hayatını korusun. Belteşşazar bu demektir. Artık Bel putuna adanmış bir kişi oldu. İkincisi Hananya. Hananya demek Rab merhamet etti. Ne kadar güzel bir ad. Rab merhamet etti. Ama işte bu saray görevlisi de ki hayır, Şadrak oluyorsun. Şadrak gene Marduk putunun bir başka adı. Başka bir biçim. Artık sen Marduk putuna adanmış bir kişi oluyorsun. Sonra Mişael. Mişael demek kim Allah'a benzer? Ne kadar güzel bir ad. Hayır, sen olacaksın Meşak. Meşak demek Ako putunun malıdır demektir. Ako, Ako'nun malıdır. Sen artık Allah'a değil, Ako'nun putuna adanmış oluyorsun. Ve en sonunda Azarya demek Rab yardım etti. Azarya, dördüncü arkadaşının adı. Ve o oldu Avetnego. Avetnego demek ki Nebo'nun kulu. Dördüncü putun adı Nebo. Bel, Marduk, Ako ve Nebo. Dört tane putun adına yani onlar adanmış oluyor. Kötü bir şey değil mi? Kötü bir şey. Artık kişiler ofisyalno Babil putlarına adanmış oldular. Ama gençlerin bu konuda hiçbir şey ellerinden gelmedi. Onlar ne evet ne hayır diyemezdiler. Başkalar buna karar verdi. Ve bu bizi gösteriyor ki kimi kere bizde bir şey değiştirmiyoruz. İmanlılar her ad altında Rab'be hizmet edebilirler. Fark etmez bizi ne bağırsınlar. Dünyanın bakışı bizi hiç etkileyemez. Oraya bakmıyoruz. Çünkü Daniel gene Daniel'dir. Gene aynı Tanrı'ya hizmet ediyor. ne kadar başka şeylerde desinler. İmanlılar her at altında Rab'be hizmet edebilirler. Kişi hangi atla doğmuşsa onunla devam etsin. Evet, imanlılar çoğu zaman da başkalarının atları altında geçtiler. Mesela biz daha kutsal kitapta görüyoruz Mesihçi adını. Mesihçi. Apostolların işleri 11-26. Aslında eğlenmek için bunu dediler. Bakın bunlar sözde bir hangi Mesih'e inanıyorlar. Ama bu eğlenceli at kabul ettiler kendi adı gibi. Hristiyan aynı. 1. Petrus 4-16. Apostolların işleri 9 ayet 2 diyor ki o yoldakiler, siz yoldakilersiniz değil mi? Sizin yolunuz çok güzel. Gene bununla eğlendiler. Ama imanlar bunu kabul etti. Tamam. Olalım. Yoldakiler olalım. Rusya'da Ortodoks olmayan, değil mi? Yani Pravoslav Kilisesi'ne gitmeyen kişiler, asıl Evangelist kiliseleri, onlara dediler Stundist'siniz. Bu ne demek Stundist? Stundist demek, Stunde Almanca saat demektir. Ve onlar ki işte İncil saati, kadın saati, çocuklar saati, hep Stunde vardı Almanca. Ve de bu demek ki siz Stundist'siniz. Bununla eğlendiler. Ama imanlar bunu kabul etti. Ya da en yaygın protestan. Bu söz nereden geliyor? Değil biz şeytana protesto edelim. Öyle değil. 16. yüzyılda Katolik soylular Almanya'da bir araya geldiler ve evangelistlere şartlar koştular. Şartlara koydular. Ve reformcular buna razı gelmediler. Protesto ettiler. Ve bunun üzerine Katolikler bu at kullandılar. Hah, siz çok güzel protestansınız. Eğlendiler. Ama bu at kaldı. Kişiler bizimle ne kadar eğlenirse bize dokunmuyor. Ne ad derseler bize dokunmuyor. Bulgaristan'da ne var şimdi? Hani sektant değil mi? Sektacı. Çok kötü bir ad sanki. Tamam sektant olalım. Bana ne? Tamam. Ben benim. Sen bana başka ad takabilirsin. Ama asıl adım değişmiyor. Allah'ın önündeki durum bize değişmiyor. Ve şimdi bugünkü asıl temaya geldik. Şimdi bu kişiler acaba Daniel ve üç arkadaşları nasıl acaba o sarayda yaşardılar? Düşünmüyor musunuz? Bambaşka bir halkta, bambaşka dilde, bambaşka adetlerde ve en kötüsü bambaşka tanrıların altında. Onlar sanki uğratılmış kişiler. Ve şimdi nasıl oldu? Şimdi ayet 8'den 16'ya kadar Daniel 1. bölümden okuyacağım. Daniel dinsel açıdan kendini kirletmemesi için kralın onlara ayırdığı yemeklerden yemeye de şaraptan içmeye de istemedi. Bu yoldan kendini kirletmemesi için saray görevlilerinin yöneticisine ricada bulundu. Yani Rab onların sofrasında bir türlü yemek getirdi. Ve kral istedi ki mutlaka bunu yiyeceksiniz. Bununla besleneceksiniz. En seçkin etleri, en güzel besli şeyler size vereceğim. Bununla besleneceksiniz. Ama Daniel dedi ki hayır. Ben karar veriyorum. Murdar etmeyeceğim kendimi. Çok zor bir şey değil mi? Tanrı saray görevlileri yöneticisinin Daniel'e sevgiyle, sevecenlikle davranmasını sağladı. Adam Daniel'e dedi ki yiyecek içecek payınızı ayıran efendim kraldan korkarım. Eğer yüzünüzü aynı yaşta olan öbür gençlerin yüzünden daha solgun görürse benim kralım başımı tehlikeye sokmuş olursunuz. Çok zor bir durum. Bu saray görevlisi şimdi lazım bu eğitimi başlatsın ve beslesin onları güzel. Ve onlar daha zayıf, daha bölsük böyle durursalar daha onun da kendisi gidiyor. Daniel saray görevlileri yöneticisinin Hananya, Mişael, Azarya ve kendisinin başına koyduğu gözeticiye gidip dedi ki lütfen kullarınıza 10 gün olarak tanıyın. 10 gün. Bu 10 gün içinde bize yemek için sebze, içmek için de sadece su verilsin. Sonra yüzlerimize bakın. Kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin yüzleri karşılaştırın ve kullarınıza gördüğünüze göre davranın. 10 gün deneme istiyorum. 10 gün. Ve bu deneme içinde sadece sebze yiyeceğiz, hiç et yok. Ve sadece su içeceğiz, şarap yok yani süt yok, kuvvetli şeyler. Tamam mı? Sadece su, sebze ve su. Zayıf, zayıf. Herkes biliyor değil mi? Kuvvetli olmak için et lazım. Ve o zaman şarap normaldi. Ama diyor ki, biz istemiyoruz. Evet, gözetici bu isteği kabul etti. Ve onlara 10 gün deneme fırsatı verdi. Ve şimdi asıl temamıza geldik, deneme. 10 gün sonra Dört genç kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin hepsinden daha sağlıklı, daha iyi beslenmiş görünüyordu. Böylece gözetici o günden sonra kralın gençleri için ayırdığı yemekle şarabı kaldırdı ve onlara sadece sebze vermeye sürdürdü. 3 sene boyunca onlar vegetarian olmuş. Hiç et yememiş. Evet, asıl tema burada mesele olmuyor vegetarian olmak için. Bu tema değil, tam tersi. Vegetarian yani daha iyi olduğunu göstermiyor. Tam tersi diyor, daha zayıf bir yemek ama Rabb bir mucize yaptı ki onları daha kuvvetli yaptı. Değil mi? Tema budur aslında. Tema şimdi denemek. Denemek. 10 gün bizi dene. Ondan sonra ne istersen yap bizi. Ne kadar büyük bir karar. Önce karar verdiler. Ben o kadar yabancı bir ortama düşeceğim. Yabancı bir çevreye gireceğim. Ve ne olursa olsun kendimi murdar etmeyeceğim dediler. Bizde öyle bir şey var mı? Bizde öyle bir karar var mı? Yoksa biz daha fazla mahalleci mi yaşıyoruz? Bırakıyoruz kendimizi, salıyoruz kendimizi. Aa bakalım ne olacak? Ondan sonra başımıza bela geldi mi? Günaha düştük mü şaşıyoruz. Niçin böyle var? Rabb niçin bu? Sen önce karar verdin mi? Daniel gibi. Karar veriyorum. Ne olursa olsun kendimi murdar etmeyeceğim. Öldürsünler beni. Ama kendimi murdar etmeyeceğim. Evet. Denemek. Denemek iki türlüdür değil mi? Bunu var ki konuştuğumuz. Denemek iki türlüdür. Kötülük için ve de iyilik için. Ve bazı kardeşlerimiz şaşıyorlar. Ne zaman anlayacağım? Hani iyilik için yani deneniyorum. Ne zaman anlayacağım? Kötülük için deneniyorum. Kötülük için denemek şöyledir. Mesela sen bir imanlı olarak kötülükten uzak durmaya çalışıyorsun. Ama kötü arkadaşlar gelip seni kötülüğü sürüklemek istiyorlar. Bildiğin yanlış hareketleri yani yaptırmaya çalışıyorlar. Seni deniyorlar, acaba vazgeçeceksin mi Rab'den? Şeytan imanlıyı böyle, bu biçimde deniyor. Amaç yıkmak, amaç düşürmek, amaç yok etmek, öldürmek. Yani ruhça. İyilik için denemek başka. Mesela her bir makina, fabrikadan çıkınca deneniyor. Mesela bir çamaşır makinesi olsun, fabrikadan çıkınca deneniyor, çalıştırıyorlar onu. Değil mi? Tok sarıyorlar, elektrik sarıyorlar, su sarıyorlar, döndürüyorlar. Bakalım gerçekten yıkıyor mu? Gerçekten yani işini görüyor mu? Acaba iyi çalışıyor mu diye. Yoksa bunu yapmazsalar dükkanda satılacak, tamir edecekler, öyle satılacak. Ve asıl işi geçmeden önce denemek budur. Rab imanlıyı böyle deniyor. Değil mi? Mesela bir tahta düşün ve denemek iki türlü var. Eğer niyetin kötüyse bir kerekten vuruyorsun onu. Eğer niyetin iyiyse yavaş yavaş değil mi? Çoğaltırıyorsun baskıyı. Yükseltiriyorsun. Rab ve şeytan imanlığı böyle. Bu iki türlü metotla denemek istiyorlar. Evet. Birincisi kötülük için denendiler orada. Niçin? Değil, Rab onları denesin. Ama kötülük için denendiler. Murdarlık vardı orada. Bu murdarlık neydi? Birincisi domuz eti. Bir başka yani Musa'nın kanununa göre yasak olan yentiler. Ve ikincisi belki yani dana eti ya da koyun eti hani kendisinde murdar olmayan bir et ama bunlar puta sunuluyordu. Puta sunuluyordu değil mi? Nasıl bugün değil mi? Mağarada vardı ilk yudum Allah'ın olsun değil mi? Daha böyle laflar yapıyoruz. Ve aynı eskiden yoktu bir hangi bir et bir hangi bir puta sunulmuş olmasın. Bugün kasap dükkanlar vardı orada hayvanlar kesiliyor yani yemek için ama eskiden bu yoktu. Keserken mutlaka bir hangi tanrının adını anardın. Ve aynı bunun gibi bu etler o biçimde yani murdar idi. Bugünkü durumumuz nasıl? Biz yani domuz eti için mesele yapmıyoruz ve başka etler. Değil yemek ya da içmek ama bize kötülüğü götüren başka kişiler var. Murdar olan bizim için kişiler var. 2. Korintliler 6, 14, 18 şöyle diyor, sesleyin. İmansızlarla birlikte uygunsuz bir bondroğa girmeyin. Çünkü doğrulukla haksızlığın ne ortaklığı olabilir ki? Ve aydınlıkla karanlığın ne beraberliği olabilir? Mesih'le Belial'ın ne uygunluğu olabilir? Ya da bir imanlının imansız bir kişide ne payı olabilir? Ve Allah'ın evi putlarla ne birliği olabilir? Ama biz yaşayan Allah'ın eviyiz. Allah'ın dediği gibi ben onların aralarında oturacağım ve yürüyeceğim. Ben onların Allah'ı olacağım, onlar da benim halkım olacaklar. Onun için Rab diyor ki onların arasından çıkın, ayrılın, bunlara hiçbir şey dokunmayın. Ve işte ben sizi kabul edeceğim. Ben sizi baba olacağım, Siz bana çocuklar ve kızlar olacaksınız. Evet, sonsuz kuvvetli Allah öyle diyor. Rab diyor ki bugün et meselesi değil. Ama var kişiler. Ve Rab diyor ki onlara işiniz olmasın. Onlardan uzak dur. Bizde var mı bu güç? Var mı bu güç? Hani biliyorsun bu kişiyle oturup muhabbet yaptın mı? İş eğriye gidiyor. Başlayacağım içmeye. Başlayacağım sövmeye. Başlayacağım yani dedikodu yapmaya. Başlayacağım böyle depresiye düşmeye bilmem ne. Sende var mı o güç desen? Hayır, bu kişi bana mundar gibi. Lazım yaklaşmayın. Var mı sende bu güç? Bizim bugünkü karşılığımız buydu. Evet, kesin karar verdiler. İyilik için denendiler. Ve ondan sonra, şimdi biraz atlattırıyorum. İyilik için denendiler ve 10 gün sebze ve su yediler. Daha çok zayıf yemekler. Evet, Rab bugün aynısını yapıyor bizimle. Sanmayın ki bu sadece eski ayette oldu. Eski antlaşmada oldu. Her bir imanlı aynı duruma geçmeli. Rab herkesi deniyor. Her bir imanlıya deniyor. Acaba dayanacak mı diye. Acaba kaçestu var mı onda? Kalite var mı onda? Açıklama kitabından 2. bölüm 9 ve 10 okuyorum. Burada Rab konuşuyor İzmir'deki topluluğa. Bugünkü İzmir. O zaman Smyrna. Evet. Ben senin işlerini biliyorum diyor. Senin çekirlerini, fukaralarını da biliyorum ki aslında zenginsin. Var kişiler kendilerine Yahudi diyorlar ama Yahudi değildirler. Şeytanın duahanesindendirler. Ben biliyorum onlar ne biçim iftiralar atıyorlar. Tezlerde çekirlerin olacak ama sen onlardan hiç korkma. Bak şeytan sizden kimi kişiler tezlerde mahpusa attıracak. Öyle ki denenesiniz. Senin çekin 10 gün sürecek. Sen ölüm derecesine kadar sadıkan ol. O zaman sana yaşam tacını vereceğim. Rab, oradaki kardeşleri, 1900 sene önce yaşamış olan kardeşlerimize aynı söz yapıyor. 10 gün seni deneyeceğim. Ayetleri okudukları zaman hemen akıllarına geldi Daniel. Nasıl Daniel 10 gün denendi? Biz de şimdi 10 gün deneniyoruz. E tabii bu 10 gün sembolik bir şey. 10 gün mahpusta yatmak büyük bir çeki değil, büyük bir ceza değil. Belki bu sürecek 6 ay, belki 1 sene. Ama belli bir zaman. 10 gün denemek var. Ve Rab diyor ki, sen ölüm derecesine kadar sadıkan ol, o zaman sana yaşam tacını vereceğim. Ne kadar ters bir şey. Seni öldürecekler, o zaman yaşam tacını alıyorsun. Hangisi şimdi? Ve Rab diyor ki, bunlar birbirlerine bağlı. Evet, denenme çok önemlidir. Onsuz ciddi bir imanlı olamayız. Rab dedi ki, toplantıda diyakonlar var, onlar önce lazım denensinler. 1. Timoteus 3. bölümde. İsa'nın kendisi bile denendi. Düşünebiliyor musunuz? Vaftiz olduktan hemen sonra Kutsal Ruh onu çöle diyor. Yani ıssız yerlere götürdü. Acaba niçin bu deneme? Rab denemek istedi. Acaba İsa gücünü doğru kullanacak mı? Kutsal Ruh'la doluydu. Vaftiz olduktan sonra Kutsal Ruh'la doluydu. Demek ki her türlü mucize gücü vardı onda. Ama acaba onu doğru bir biçimde kullanacak mı diye Rab denemek istedi. Bulgaristan'da bu durumda her topluluk lazım denensin. Ve biz de bunu dakikada yaşıyoruz. Ve birçok kişi şaşıyor. Bizim başımıza ne geliyor? Nereden geliyor bu değişiklik? Eskiden ne kadar güzeldi her şey. Şimdi niçin her şey o kadar zordur? Kardeşler, dakikada bir deneme içindeyiz. Dakikada bu 10 gün içindeyiz. 10 gün içindeyiz. Acaba dayanacağız mı diye. Evet. Eskiden imanlı olmak çok kolaydı. Herkes Allah adamıydı değil mi? Hatırlıyor musun? Nasıl sokaktan geçerken ufak kızanlar bile, yaşlı kadınlar bile bak bunlar Allah adamları diye yani imrenirdiler bizi. Bugün yap ne oluyor? Her türlü iftira yapıyorlar, her türlü pis laflar kullanıyorlar. İşte Hristiyan domuzları bilmem ne. Böyle laflar işitiyoruz. 6 yaşında kızan bana tükürüyor. 6 yaşında kızan bana laf atıyor. Durumlar değişti. Deneniyoruz. 10 günün içindeyiz. Eskiden imanlı olmak çok kolaydı. Şimdi gittikçe daha zor oluyor. Bir, hayat kendisi zorlaşıyor değil mi? Kopuşmak var, düşünmek var, kahrolar. İkincisi, halk imanlılara karşı gitmeye başlıyordu. Müslümanlık türedi ve bizi karşı daha büyük baskı yaptılar. Ondan sonra üçüncüsü, bitkinlik de çoğalıyor. Ama bunlar da olmazsa biz kendimiz sanki yaşlandıkça, sanki her şeyi gördük, her şeyi işittik, bu kardeşi tanıyorum, onu tanıyorum. İmanlı hayat zorlaşıyor. Evet. Ama biz eğer Daniel gibi ve onun üç arkadaşı gibi kesin bir karar verirseniz, hani kendimizi murdar etmeyeceğiz diye, o vakit Rab bir kaçış yolu açıyor. Ve bu çok güzel bir şey. Rab bizi denerse şöyle bir durum var. 1. Korintiler 10 ayet 13 okuyorum. Sizin başınıza henüz öyle bir hal gelmedi ki öbür insanlara da aynısı gelmesin. Allah da sadikandır. O izin vermeyecek. Siz öyle bir denilmeye düşeseniz hani taşıyabileceğinizden daha büyük olsun. Ama deneme ile birlikte aynı zamanda bir çıkış yolu da hazırlayacak. Öyle ki onu taşıyabilirsiniz. Rabbin denemesi ve şeytanın denemesi burada farklı olduğunu anlıyoruz. Şeytan amansız bir düşman. Sana yani hiç pay bırakmayacak. Seni yok etmeye bakıyor. Ama Rab diyor ki bir kaçış yolu da hazırlayacak. Azıcık dayan. Azıcık dişlerini sık. Ondan sonra hop Rab sana bir kapı açacak. Rab'in sözü budur. Ve biz Allah'ın evlatları olarak bu söze dayanabiliriz. Ve diyor ki Rab sen söz verdin. Tamam çekiyorum dakikada. Nerede bu açık kapı? Son olarak bunu düşünelim. Rab her zaman kendi işinde çalışacak olan kişileri denedi. Musa'yı denedi. 40 sene denedi Musa'yı. Musa'nın 10 günü 40 sene sürdü. Tamam mı? 40 sene çölde çoban olarak işletildi. En prost bir iş. En basit, en cahil bir iş. Rab Davud'u denedi. Rab Davud'u denedi. Uzun seneler Rab önce Davud'u mesetti değil mi? Sen kral olacaksın dedi. Ama sonra kral olmadı. Uzun seneler Kral Saul'dan kaçtı, saklandı. Mağaralarda yattı. Düşünebiliyor musunuz? Her an herhangi bir hain çıkabilirdi. Rab denedi onu uzun seneler. Acaba krallık için benim adam, benim yüreğime göre bir adam mıdır diye. İsa'nın kendisini bile denedi. 40 gün çölde Rab kendi oğlunu yani denedi. Evet, Rab şu anda Bulgaristan'a toplulukları deniyor. Şimdiye kadar İsa'cı olmak kolaydı ama bundan sonra zorluklar başlayınca kaç topluluk ayakta kalacak? Rab buna izin verdi şu anda. Rab kendisi deniyor bizi. Sen neredesin? Sen dayanmakta mısın yoksa salacan mı kendini? Yoksa hiçbir kesin kararın yok mu? Rab seni de deneyecek. Acaba her durumda beni seveceksin mi? Onun için Daniel bize örnek olsun. Yaşamış bir örnek. Zor, çok zor bir durumda yaşadı. Ama dayandı. Çünkü Rab söz verdi. Ve sözünde duracaktı. Rab sizinle olsun.